Ayrım 9. Şafakta yanan mumlar. Serpil Ural. Sayfa 142. Son akşam. Açık havada uzun süre kalmaktan, yabancı dil kullanarak ya da çevrenin aracılığıyla uzun süre konuşmaktan olacak konak pansiyona yorgun döndüler. Hava kararmak üzereydi. Pınar öğretmen artık eve gitmesinin daha iyi olacağını söyleyerek içeri girmek istemedi. Gülbahar ninenin evine onu da götürdükleri için Emine'ye teşekkür etti. Norma ve Peggy'ye iyi yolculuklar dileyip pansiyonun kapısı önünde gruptan ayrıldı. Emine, Zeynep, Norma ve Peggy içeri girince pazar günleri yarım gün pansiyonun sorumluluğunu üstlenen Bekir'in arkadaşı Osman'la tavla oynamakta olduğunu gördüler. Bekir ve Osman gelenlere kısaca hoş geldiniz deyip dikkatlerini tekrar oyuna verdiler. Bekir, Emine'nin uzak bir akrabasıydı. Ailesiyle Çanakkale'de oturuyor, oradaki 18 Mart Üniversitesi'nde okuyordu. Pazar günleri Ece Abat'a gelir, Emine ile Zeynep Gülbahar Nine'ye gidince pansiyona bakardı. Norma biraz dinleneceğini, sonra da yarınki yolculuk için toplanmaya başlayacağını söyleyerek yukarı çıktı. Zeynep, Peggy'ye tavla oynamayı bilip bilmediğini sordu. Bir süre Bekir ve Osman'ın oyununu seyrettiler. Oyunu Osman kazandı ve Peggy ile Zeynep'e isterlerse onlara da tavla oynamayı öğretebileceğini söyledi. Çok geçmeden Zeynep ve Peggy, Osman ve Bekir'in yardımıyla tavlada birbirlerini yenmeye çalışıyor, Bekir ile Osman da onları seyrederek eğleniyordu. Gören olsa dördünün çok uzun süredir arkadaş olduklarını sanırdı. Norma odaya girince çıkarken açık bıraktığı pencereyi kapatıp yatağa uzandı. Yürüyüş, konuşmalar ve açık havanın etkisiyle gerçekten yorulmuştu. Yattığı yerden bahçedeki ağaçların dallarını ve gökyüzünü görebiliyordu. Yavaş yavaş akşam olmakta, göğün rengi giderek koyulaşmaktaydı. Avustralya'yı düşündü. Arada 8 saat fark olduğuna göre şimdi oradakiler mışıl mışıl uyuyordu. Türkiye'ye vardıkları gün annesine telefon etmiş, ona yolculuğunun rahat geçtiğini ve 3 gün sonra Gelibolu'ya gideceklerini söylemişti. Dönüşlerini ve neler anlatacaklarını merakla bekliyor olmalıydı. Peggy'nin düşünceleri değişir diye çıkmışlardı bir yolculuğa. Gelmeden önce okuduğu kitaplar, şafak töreninde ve mezarlıklarda yapılan anma törenlerinde dinlediği konuşmalar, savaş alanını, siperleri görmek ve Türkleri tanımak. Bütün bunların sonunda Peggy'ninkilerden çok Norman'ın düşünceleri değişmişti. Daha doğrusu çocukluğu boyunca düşünmeden tekrarladığı kalıpları deşip, yorumlar yaparak kendi düşüncelerini geliştirmiş bir takım sonuçlara varmıştı. Peggy'nin sordukları karşısında şaşırmıyor, çoğu zaman da kızına hak veriyordu. Evet, kızı haklıydı. Gencecik insanların, başkalarının planlarını gerçekleştirmek için ölmesi çok üzücüydü. Ama savaşın kuralları buydu. Peggy ve yaşıtlarının savaşın olumsuz yönlerini böyle gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirebilmeleri umut vericiydi. Yıllar sonra onlar karar verecek kişilerin yerini aldıklarında akılsızca başlatılan savaşlar yaşanmayacaktı. Büyük anne Tilly'ye gelince neredeyse 100 yıl öncesinin değer yargılarını taşıyordu. Onun düşüncelerini değiştirmesini ve Peggy'yi anlamasını beklemek gerçek dışı olurdu. Kuşaklar arasında her zaman ayrılıklar olacaktı. Bu doğaldı. Zaman ve dünya öyle hızla değişiyordu ki. Yeni kuşakları olabildiğince bugünün dünyasına, güncel düşünce ve yaklaşımlara göre yetiştirmek gerekiyordu. Onlara bir önceki kuşakların düşüncelerini benimsetmeye çalışmak yanlıştı. Bu, yaşamlarını kolaylaştırmak yerine içinde yaşayacakları ortama yabancılaşmalarına ve toplumun uyumsuz bireyleri olmalarına yol açardı. Onlara öğretilmesi gereken yalnızca evrensel doğrulardır diye düşündü Norma. Yılların, çağların değiştiremediği, insanın, yaşamın doğasından kaynaklanan doğrular. Yapılması gereken bunları değişen değerlerden ayırt edebilmek ve yeni yetişen kuşaklara aktarmaktır. Örneğin, hem kişisel hem toplumsal kimlik bilincinin önemli olduğunu, özgürlüğün vazgeçilmez olduğunu ve Peggy'nin savunduğu gibi yalnızca özgürlüğün uğrunda ölmeye değer olduğunu. Pınar öğretmenin anlattığı Barış Parkı projesi geldi aklına. Gerçekten çok akıllıca bir girişim diye düşündü. Gelibolu Yarımadası'nı bugün olduğu gibi görmek, savaşta ölenleri anmak ve bunun için yapılan törenlere katılmak bile kendisini çok etkilemişti. Birbirlerini öldürmeleri için Gelibolu'ya gönderilen askerlerin dost olmaları. Ellerinden topraklarını almaya geldikleri insanların büyük bir anlayışla ölülerine kucak açması. Ölülerinin bu topraklardaki bakımlı mezarlarda sükun içinde yatıyor olması ve diledikçe gelip onları ziyaret edebilmeleri. Her yıl dönümünde bu ülkeye binlerce kişiyle gelip anma törenleri yapabilmeleri. Bütün bunlar uyum, anlayış, hoşgörü ve özgürlük değil miydi? Barış kavramı içinde uyum, anlayış, hoşgörü ve özgürlük olmaksızın düşünülebilir miydi? Norma daha şimdiden bir barış parkı gezmiş gibiydi. Bütün bu gördüklerinden sonra savaşlarının boşuna olduğunu düşünüyor, insanların ve insanlığın ancak barış ortamında gelişebileceğine inanıyordu. Gelibolu'da yaşananlardan, çarpışan tarafların bugün dost olmasından öğrenilecek çok şey var, dedi kendi kendine. Norma bunları düşünürken kapı açıldı. Peggy odaya girdi. Neşeliydi. Tavla oynadık, dedi. Annesinin yanına yatağa oturarak. Ben kazandım. Güzel bir güne, güzel bir son, dedi Norma, gülümseyerek. Evet öyle. İyi ki geldik Gelibolu'ya. İyi ki Zeynep'i rastladım. Düşünebiliyor musun? Bir Türk arkadaşım var. İnanamıyorum. Ben de yarın yola çıkacağımıza inanamıyorum. Haydi kalk, biraz toplanalım. Yoksa uyuyup kalacağım. Norma yataktan kalktı. Peggy'nin de yardımıyla odanın orasına burasına dağılmış giysileri, turistik broşürleri ve öteki eşyalarını toplayıp bavula, çantalara yerleştirmeye başladı. Çok geçmeden hemen her şey toplanmış, yol hazırlıkları tamamlanmıştı. Norma, yarın sabah geceliklerimizi ve diş fırçalarımızı da koyup çantayı kapatırız, dedi. Rehber, kahvaltıya eşyalarımızla birlikte inmemizi söyledi. Yer yemez yola çıkacakmışız. Peggy alaycı bir ses tonuyla, öyleyse hemen yatalım, dedi. Neredeyse sabah olacak. Norma kızının bu şakasına kocaman, yapay bir gülümsemeyle karşılık verdi. Peggy her zaman onun aceleciğiyle eğlenir, bu tür sözlerle annesine takılırdı. Seni bilmem ama ben gerçekten yatmayı düşünüyorum, dedi. Neredeyse ayakta uyuyacağım. Ayrılırken. Ertesi sabah Norma'nın her yolculukta yanına aldığı küçük kırmızı masa saati boyundan umulmaz titizlikte bir sesle çalmaya başladı. Üstelik biri kalkıp saati susturmadıkça bu sesin kesileceği yoktu. Norma istemeye istemeye uyandı. Başucundaki saate uzandı, küçük alarm düğmesini içeri itti. Saat sustu. Norma pencerenin perdelerini açarken Peggy de uyandı. Hiç oyalanmadan yıkanıp giyindiler. Bir şey unutmuş olmamak için son kez odaya, dolabın ve çekmecelerin içine baktıktan sonra bavul ve çantalarını alarak aşağı indiler. Kahvaltı masaları hazırdı. Tarih profesörü ve hanımı kahvaltılarını bitirmek üzereydi. Birbirlerine günaydın dediler. Zeynep içeride mutfakta kahvaltı ediyor ve bir yandan da annesiyle konuşuyordu. Bütün müşteriler bu sabah gidecek, pansiyon boşalacaktı. Ondan sonra ne zaman kaç kişinin geleceği bilinmezdi. Murat'ın söylediğine göre haftaya İstanbul'dan Ece Abat'a büyükçe bir grup gelebilirdi. Ama bu kesin değildi. Asıl sıcak yaz aylarında pansiyonlar tekrar dolmaya başlar, tatil yapmak için Türkiye'ye gelen yabancılar buralara uğrayıp çevreyi gezmek için bir iki gün kalırlardı. Yazın gelen turistlerin birçoğu da küçük çadırlarını sırtlarında ya da arabalarında taşır, havalar uygun olduğu için geceleri bu çadırlarda yatardı. Karavanla gelip içinde mutfağı, banyosu, her şey olan bu ev gibi taşıtlarda yaşayarak Gelibolu'yu gezenler de çoktu. Zeynep bugün pansiyonun boşalacak olmasını o kadar önemsemiyor. Peki gidecek diye üzülüyordu. Peggy'ye bir şey vermek istiyorum, dedi annesine. Buraları bize hatırlatacak bir şey. Ama ne vereceğimi bilemedim. Dün Ayşe annenin başındaki yazmayı beğendiklerinde belki bir yazma verebilirim diye düşündüm. Ne dersin? Emine kavanoza doldurduğu kahvaltılık zeytinlerin arasına limon dilimleri diziyordu. İşine ara vermeden, sedenin üstündeki beyaz iş örtüleri de beğenmişlerdi, dedi. Okul yakalarından birini veriver. Hem beyaz iş hem de kendisi kullanabilir. Çok doğru, dedi Zeynep. Hemen yukarı çıkıp getireyim. Acele et, okula geç kalmayasın. Zeynep mutfaktan çıkınca merdivenlere yönelmeden salona bir göz attı. Peggy ve Norma kahvaltıya oturmak üzereydi. Günaydın, diye onlara seslendi. Zeynep'i gördüklerine sevindiler. Günaydın, dediler. Okula şimdi mi gidiyorsun? Hayır, şimdi yukarı çıkıyorum. Gene geleceğim. Zeynep merdivenlere ikişer ikişer çıkarak odasına daldı. Okul önlüğünün üstüne takılan yakalar konsolun alt çekmecesinde duruyordu. Daha okula başlamadan önce annesi ve anneannesi ona okul yakaları yapmaya başlamıştı. Beyaz iş, tığ işi derken türlü türlü beyaz yakaları olmuştu. Acaba hangisi Peggy'nin hoşuna giderdi? Çok oyalanmadan yakaların birini seçip ötekileri tekrar çekmeceye koydu. Koşar adımlarla odadan çıkıp aşağı indi. Sana bir şey vermek istiyorum, dedi Peggy'ye. O sırada Emine de masaya çayları koyuyor, İngilizce konuşamadığı için normalde birbirlerine gülümseyip duruyorlardı. Peki, Zeynep'in kendisine uzattığı beyaz iş yakayı görünce içtenlikle bu armağanı çok beğendiğini söyledi. Norma da kızına katıldı. Çevresi beyaz iş papatyalarla bezenmiş bu yakayı Peggy'nin o gün giydiği yeşil kazağın üstüne takar gibi koydular. Gerçekten de yaka çok güzel duruyordu. Peggy yalnız böyle güzel bir yakası olduğu için değil, Zeynep kendisine bir armağan verdiği için de seviniyordu. Bu davranışıyla Zeynep, düşünceli ve arkadaşlara değer veren bir insan olduğunu göstermişti. Bana benziyor diye düşündü Peggy. Demek iki ayrı ülkede yaşayan insanlar birbirine pek çok yönden benzeyebiliyordu. Başka başka ülkelerde yetişmiş kişilerin görünüşleri, duygu, düşünce ve davranışları birbirinin aynı olabiliyordu. Öyleyse bu ülkenin insanları iyidir, şu ülkenin insanları kötüdür, falan ülkede yaşayanlar cimridir, filan ülkede yaşayanlar kabadır gibi ön yargılar geçersizdi. Böyle ön yargılar kalıplar içinde düşünmekti ve yalnızca dünyayı eksik tanımaya yol açardı. Her ülkede iyiler, kötüler, cimriler, kabalar olabilirdi. Ben de sana bir armağan vereceğim, dedi Peggy. Küçük el çantasını açarak içinden minik bir paket çıkardı. Zeynep merakla paketi açtı. Dört keşe karton üzerine tutturulmuş bir ayı yavrusu iğne çıktı içinden. Altın rengindeki metal ayıcığın karın kısmına ışıl ışıl parlayan açık mavi bir taş oturtulmuştu. Bu bir koala, dedi Peggy. Avustralya'ya özgü bir tür ayı ama çok küçüktür. En büyükleri yarım metreden biraz uzun. Hep okaliptus ağaçlarının dallarında görürsün. Okaliptus yapraklarıyla beslenirler, diye ekledi Norma. 5 aylık oluncaya kadar da annelerin cebinde yaşarlar. Kangurular gibi mi, diye sordu Zeynep. Avustralya'daki pek çok yaratık ceplerde yaşıyor galiba, diye düşündü. Peggy'nin yardımıyla bu sevimli iğneyi okul önlüğünün göğsüne taktı. Aklından bir gün Avustralya'ya gidersem koalaları da görürüm diye geçirdi. Peggy koalanın karnındaki mavi beyaz ışıltılı taşı göstererek bu taş opal taşı dedi. Zeynep iğnesine, Peggy beyaz iş yakasına bakıp sevindi. Norma Zeynep'e yakayı annem mi yaptı diye sordu. Sonra işaretlerle Emine'ye yakanın çok güzel olduğunu anlatmaya çalışıp bu becerisinden dolayı onu kutladı. Zeynep, artık gitmeliyim yoksa okula geç kalacağım dedi. Birbirlerine sarılarak ayrıldılar. Zeynep kapıdan çıkarken hem bir arkadaş kazanmanın sevinci hem arkadaşını dünyanın öbür ucuna gönderiyor olmanın üzüntüsüyle ağlayacak gibiydi. Önlüğüne takılı koala aklına gelince iğnesini okuldakilere bir an önce göstermek için daha hızlı yürümeye başladı. Hoşça kal Gelibolu. Otobüs yol aldıkça Eceabat geride kaldı. Doğası yapıları giderek küçüldü. Gözden kayboldu. Peggy, unutamayacağını bildiği bu yerlerden birkaç ayrıntı daha görmek istercesine pencereden olabildiğince arkaya baktı, baktı. Neden sonra başını öne çevirdi. Otobüsün en ön koltuklarında oturuyorlardı. Norma dalgın dalgın yola bakıyor, konuşmaya istekli gözükmüyordu. Öğleden sonra İstanbul'a varacak, geçen hafta kaldıkları otelde bir gece yatıp, ertesi sabah erkenden Avustralya'ya dönüş için uçağa bineceklerdi. Haftalardır heyecanıyla yaşadıkları Gelibolu yolculuğu böylece sona eriyordu. Gelibolu'ya gelmeyi, özellikle de Peggy'yi buralara getirmeyi akıl ettiği için Norma içinden kendini kutladı. Şafak töreninden sonra savaş alanını gezerlerken, Peggy'nin sordukları ve birlikte buldukları yanıtlar, yaptıkları yorumlar bu konudaki tartışmalarının sonuncusu olmuştu. Ondan sonra kızı başka hiçbir şey sormamıştı. Norma geçtikleri yerlere bakarak bunları düşünürken Peggy, "İnsanlar birbirlerini yakından tanısa savaşmazlar, değil mi?" diye soruverdi. Ya da savaşı yakından tanısalar, dedi Norma. Koşa koşa savaşa katılan Anzakların hiçbiri savaş nedir bilmiyordu. Bilseler her şey çok başka olurdu. Sözlerinde yine haklıydı. Gelibolu savaşlarından sonra Avustralyalıların savaş konusundaki tutumu çok değişmiş, İngiltere'nin zorunlu askerlik önerisine karşı çıkmışlardı. Gelibolu'dan çekilip dönmelerinden az sonraydı. 1916'da İngiltere, İngiliz Devletler Topluluğu'nun üyesi olan ülkelerde askerliği zorunlu kılan bir yasa çıkarttı. O yıllarda İngiliz orduları pek çok cephede savaşmayı sürdürüyor ve kendilerine katılacak yeni askerler gerekiyordu. Avustralya'da halk bu yasaya karşı çıktı. Gösteriler, yürüyüşler yapıldı. Bunun üzerine 1917 yılında bir halk oylaması yapmak gerekti. Oylama sonucunda İngiltere'nin zorunlu askerlik önerisi kabul edilmedi. Norman'ın aklından bunlar geçerken Peggy, "Ama insanların birbirini tanıması da çok önemli," diye diretti. "Herkes, her ülke özgürlüğünü koruması gerektiğinde savaşacaktır. Oysa birbirlerini tanıyanlar, dost olanlar birbirinin özgürlüğünü de korurlar." Geçen yıl Enalara gelen İsviçreli kızı görmüştün değil mi? İşte o kız, Esther. Enalarda kalırken İsviçreliler hakkında öyle çok şey öğrendik ki hepimiz Esther'le dost olduk. Artık İsviçre yalnız haritada bir isim değil, bizim için. Orada yaşayanları daha başka görüyor, önemsiyoruz. Zeynep'i tanıdıktan sonra Türkleri daha başka düşüneceğim her zaman. Bunun için dedim, insanlar birbirlerini yakından tanısa savaşmazlar diye. Çok haklısın dedi Norma. Öyleyse bir şeyler yapmalıyız diye sürdürdü konuşmasını Peggy. Anna'nın babası iş adamları kulübüne üye. Esther o kulübün değişim programıyla gelmişti. Zeynep'in de Avustralya'ya böyle bir programla gelmesini isterdim. Neden olmasın? Dönünce araştıralım. Belki Zeynep'in katılabileceği bir program bulabiliriz. Biz bir program başlatamaz mıyız? Biz mi? Biz kim? Yani bizim mahalle. Belki büyük anne Tilly, büyük dede Frank'in ve Morris amcanın adına. Norma, Peggy'nin aklına gelen bu öneriye şaşırdı. İyi bir düşünce de nasıl gerçekleştirilebilir birden bilemedim dedi. Onu Anna'nın babasına sorarız. Babam da hukuk açısından nasıl olabileceğini bilir. Bir burs gibi örneğin. Peki anlattıkça Norma da kızının düşüncelerini benimsemeye başladı. Her yıl birkaç ay için bir Türk öğrenci Avustralya'ya gelse, Avustralyalılar da Türkiye'ye gitse, olabilir sanırım. Aile yanında kalıp o ülkedeki yaşamın özelliklerini görseler, bu konuyu yolculuk boyunca konuşup tartıştılar. Norma, annesinin tutucu tavrıyla onayladığı değerleri kendi kuşağının ancak sorgulanmaya başladığını, Peggy ve yaşıtlarının ise daha ileri giderek eyleme geçmek istediklerini düşündü. Bu kuşağın çocukları eskiyen düşünceleri bugünün dünyasına uydurmak, o yıllarda yaşanan acıların gelecekte yeniden yaşanmasını önlemek için bir şeyler yapmak istiyordu. Öyle ya da böyle, arayan bir yol bulur. Yapacak çok şey olduğuna ben de inanıyorum, dedi Norma. Eve dönünce bunları babanla da konuşalım. Zaman çabucak geçti. İstanbul'a geldiler. Geçen hafta kendilerini gezdiren rehber gene onları bekliyordu. Eşyalarını otele bırakıp Boğaz'da bir yemek yediler. Otelin yanındaki yerlerden bir iki hediyelik eşya, Türkiye ile ilgili birkaç kitap daha alarak alışverişlerini bitirdiler. Ertesi sabah başlayacak olan uzun yolculuğa hazır olmak için akşam erkenden yattılar. Norma ara ara uyanıp, "Telefon mu çaldı? Havaalanına gitmemiz için bizi uyandırmak mı istiyorlar?" diye sessizliği dinledi. Peggy ara ara uyanıp, "Kalkma zamanı geldi mi?" diye küçük kırmızı saate baktı. Gün ağarmadan kalktılar. Çabucak giyinip kahvaltı yendiler. Herkesin bavulları ve çantaları otobüse yüklendi. Günün ilk ışıkları ortalığı aydınlatırken İstanbul Atatürk Havaalanı'na vardılar. Havaalanının adı bir an için akıllarına Gelibolu'yu, Conkbayırı'nı ve Anafartaları getirdi. Uğultulu bir kalabalığı aşıp dev Türk Hava Yolları uçağına bindiler. Uçağın motor gürültüsü kulaklarında uğuldamaya başladıktan az sonra Peggy'nin içi geçti. Birkaç dakika uykuyla uyanıklık arasında gitti geldi. Son günlerde gördükleri, yaşadıkları ve düşündükleri onu o kadar yormuştu ki şu anda tek isteği derin bir uykuya gömülüp dinlenmekti. Kendisini uykunun güvenli kollarına bırakırken şafak töreninin görüntüleri tekrar gözlerinin önünde belirdi. Soğuk, sessiz ve alacakaranlık bir kıyıda mumların titreyen ışıklarını gördü. Karanlığı delen sayısız ışık pırıltısını, şafakta yanan yüzlerce, binlerce mum, aynı kıyıda ömürlerinin şafağında yanıp yok olan yüz binlerce genç insan gibi. Kitabın sonu. 8 Mart 2013. Sayfa 156.